Ayrım 18. Beni sen öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 317. Fidan Suna. Pazarcık, Ali Bey Uşağı Köyü, 1964. Fidan, Musa ve Elif Suna'nın kızıydı. Liseye gidiyordu. Sevgi dolu, neşeli, çalışkan ve sevilen bir çocuktu. Şımarmıyordu. Şımarmayacak kadar akıllı ve kendinden emin bir kızdı. Evin içinde en çok yarenlik edilen Fidan'dı. Herkes Fidan'la ilgiliydi. Kimi onunla günlük şakasını yapmadan, kimi onun derdini dinlemeden rahat edemezdi. Kimi de onu mutlaka kızdırmalıydı. Kısacası o evin sadece küçük kızı değil, her şeyiydi. Koca evin biricik neşe kaynağıydı. Annesi, ağabeyleri ve babası Fidan'ın çocukluğunu hatırlar, gülerlerdi bazen. Böyle zamanlarda Fidan daha çok mutlu olur, ailesine daha çok sevgi duyardı. Evin küçük çocuğu olmak Fidan için bir avantajı olmuştu. Fidan'ın son zamanlarda yaşadığı değişim herkesin ama daha çok annesinin dikkatini çekiyordu. Fidan küçük bir çocuk olmaktan çıkmış, genç kızlığa adım atmıştı. O bu durumun yarattığı ciddiyeti takınarak ilgi çekmeye çalışırken annesi de genç kız annesi olmanın tadını çıkartıyordu. Fidan yaşadığı bu değişimi farkına ilk vardığında korkmuştu. Annesi yardımcı olunca rahatlamış, konu anlaşılmıştı. Bu defa da Fidan durumun sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyordu. Öyle ki çoğu zaman evdekiler Fidan'ın bu davranışlarını anlamakta zorlanıyorlardı. O gün ve bir gece öncesinde o da evin diğer fertleri gibi huzursuzdu. Kimsenin ne şaka yapacak ne de dert dinleyecek hali vardı. Evde bulunanlar derin bir hüzün içindeydiler. Evdekilerin ağzından çıkan her söz keder ve üzüntüye belenmişti. Yaşanan tedirginlik yüzlere yansıyor, simalara karanlık bir gölge düşüyordu. Hareketler yavaşlamıştı, isteksizceydi. Fidan da yapılan saldırıların ev halkında yarattığı huzursuzluğu yüreğinin içinde hissediyordu. Anası ne zaman yüzünü ekşitse, ne zaman ağlasa Fidan'ın da gözleri dolardı. Fidan anasının asık suratında anlardı dünyanın daraldığını. Elif ananın o güzelim yüzü ne zaman kederle gölgelense Fidan hemen o an bunu fark eder ve o da annesiyle birlikte aynı kederli durumu yaşardı. Şimdi de böyle oluyordu. Annesini ve tüm insanların kederli hali Fidan'a da yansımıştı. Akşam Fidanların evi dolmuştu. Akrabalar ve komşular durumun yarattığı tedirginlikten dolayı bir arada olmak istemişler ve Fidanlara gelmişlerdi. Gece boyunca büyükler olanları konuşmuşlardı. Gençler de ya büyükleri dinlemişler veya ayrı bir masada aynı konuyu tartışmışlardı. Ne gençler, ne yaşlılar, ne kadınlar, hiç kimse bu olanlara dair bir açıklama yapamamış, bir çare bulamamıştı. Gecenin oturulan bölümünde de, yatmaya geçilen bölümünde de herkese huzursuzluk hakimdi. Ne yüzler gülmüş, ne gözler parlamıştı. Sabah olduğunda ürkek ve kaygılıydılar. Kahvaltıyı hazırlamaya çalışıyorlardı. Evdekiler çoğalmışlardı. Kahvaltı hazırlığı da kolay olmuyordu. Önce sokakta başladı tufan. Bağırtılarla geliyorlardı. Sayısız bir kalabalıktı. Gelirlerken evlerden destek sözleri söyleniyordu. Her evde katılanlarla kalabalık büyüdükçe büyüyordu. Aşağı katta oturan Süleyman Metin'in evine saldırmaya başladıklarında tam bir savaş ortamı doğmuştu. Fidan böyle bir şeyi ne görmüş ne duymuştu. Savaşı da kitaplardan biliyordu. Savaşın büyük bir yakma, öldürme ve yıkım olduğunu düşünerek mevcut durumu savaşa benzetiyordu. Aşağı katta oturan Süleyman Metin Hoca'yı öldürmüşler, evini yakmışlardı. Fidanların evine yönelmişti saldırılar. Süleyman Hoca'nın evine saldıranların kendilerine de saldıracağını biliyor, bekliyorlardı. Bu felakette kaçamıyor, herhangi bir şey yapamıyorlardı. Bekledikleri kabus yaşanıyordu. Fidan bu durumun yarattığı korkuyu anasının yanında oturarak azaltmaya çalışıyordu. Elif ananın gözyaşları Fidan'ın gözyaşlarıyla aynı yere akıyordu. Aynı nedenle ve aynı şiddette ağlıyorlardı. Evin içine ilk taşlar ve ateşli paçavralar atıldığında büyükler hemen Fidan'ı, Esma'yı ve Aziz'i evin en güvenli yeri olan banyoya yerleştirdiler. Buradan çıkmayın diye tembihleyerek. Aşağıda olan bitene pencereden bakamıyorlardı. Fidan ve beraber oldukları. Ancak içi yanarak dinliyorlardı. Kahredici gürültüleri, sloganları. Katliamcılar öğürüp duruyorlardı evdekilere. Özellikle annesine ve babasına hakaret dolu sözlerle sesleniyorlardı. Teslim olmalarını yoksa öldürüleceklerini açıkça söylüyorlardı. İçeriye atılan yanıcılarla ev yanmaya başlamıştı. Yanan evin dumanı doluyordu içeriye. Kulakları patlatıyordu dışarıda gelen gürültüler. Bu kaba, hoyrat ve saldırgan gürültünün içinde genç kız sesleri duyuldu. Az önce öldürülen Süleyman'ın kızlarının çığlıklarıydı bu sesler. Fidan çok etkilendi onların çığlıklarını duyunca. Süleyman Hoca'nın kızları Fidan'ın arkadaşlarıydılar. Süleyman amcasının kızlarının sesini o kadar yakından tanıyordu ki binlerce sesin içinde ayırt edebilmişti. Ağlıyordu arkadaşı olan kızlar. Çığlıkları göklere yükseliyor, yeri göğü inletiyordu, Fidan ağlamaya başladı. Birkaç saat geçmişti banyoda. Sonra dışarı çıkmak zorunda kalmışlardı. Dışarıdakiler saklandıkları yeri belirlemişler, durmadan oraya ateş ediyorlardı. Evin içindeki yangın artmıştı. Dört bir yandan eve ateş ediliyor, dinamitler atılıyordu. Dinamitlerin çıkarttığı büyük gürültü korkutuyordu Fidan'ı ve diğer çocukları. Evdeki herkes kana bulanmıştı. Kan, gözyaşı ve yangından ibaretti her şey. İnsanlar ya bir yere saklanıyor ya bir köşeden kaçıyorlardı. Üstler başlar yırtılmış, darmadağınık haldeydi. Fidan bu durumu gördüğünde dizleri titremeye başladı. Zaten sabahtan beri gözyaşlarını dindirememişlerdi. Banyoda saklanırken hep yengesi Esma'ya bakıyor, onun bebeğine dokunuyor ve ağlıyordu. Aziz de, Esma da aynı durumdaydı. Ama Fidan her nedense daha çok duygulanmış ve durmadan ağlıyordu. O hep gülen, her durumda gülecek bir yan bulan, güler yüzü Fidan gitmiş, yerine gözyaşlarını tutamayan bir kız gelmişti. Yürek yangını içindeydi. Her tarafının kanadığını sanıyordu. Annesinin babasının öleceğini düşünmek aklını başından alıyordu Fidan'ın. Kendisi öleceğini düşünmüyordu. Odasının yandığını gördü bir anda. Koşarak odasına girdi. Yanan eşyalarının içinde annesinin aldığı ve çok sevdiği bir bebeği vardı. Onu yangından kurtarmak istiyordu. İçeriye kurşunlar yağıyordu. Bebeğini almıştı. Beklemeden çıktı. Salona çıktığında anası Elif dışarıdakilere yalvarıyor, bu zalimliği yapmamalarını, çocuklarına dokunmamalarını ve ne yapacaklarsa kendilerine yapmalarını anlatmaya çalışıyordu. İsterlerse güven verici bir yemin etmeleri halinde teslim olacaklarını söylüyordu. Aynı anda dışarıdaki saldırılar şiddetlenmeye başlamıştı. Evin içi dumanla dolmuş, göz gözü görmez olmuştu. Yanan eşyaların alevleri ve yarattığı sıcaklık evin içinden çıkmaya zorluyordu. Evde durmak imkansızdı artık. Dış kapıya yöneldiklerinde içeriye ani ve yoğun bir mermi sağanağı yağmaya başladı. Elif ana bağırıyor, çırpınıyor, yalvarıyor, yapılanın yanlışlığını anlatmaya çalışıyordu. Yanan bir evin içindeydiler. Kurtulmak için çırpınıyorlardı. Saldırganlara kalsa onların orada diri diri yanmalarını zil takıp oynayarak izleyebileceklerdi. Kurşun yağmuruna ve dinamit atımına ara verdiklerinde teslim olun size bir şey yapmayacağız dediler. Fidan bu alçakça yalana inanarak balkona çıkıp teslim olmak istedi. Aziz'le birlikte silahsız iki çocuğun bedenine yönelttiler silahlarını, kurşun yağdırdılar. Fidan yaralanmıştı, kanıyordu yarası. Acılar içinde kıvranıyordu Fidan. Yüzü bembeyaz olmuştu. Az önce odasından çıkarttığı bebeği biraz öteye düşmüştü. Evde bulunanlardan bazıları Fidan'ı kucaklayarak dışarıya çıkartmak istediler. Kapıya doğru taşıyorlardı. Dışarı çıkartabilirlerse doktora götürmek istiyorlardı. Fidan'ın hep sevgiyle bakan gözlerinde acı dolu bir bakış belirmişti. Annesinin yanında görünce bakışlarına umut dolu bir ışık yansıdı. Kapıya çıktıklarında ellerinde silahlarıyla bekliyorlardı. Siyah kirli şalvarları, eskimiş gömlekleri ve envai çeşit saldırı araçlarıyla. Alaycı bakışlar ve hükmeden tavırlarla bağırıyor, hakaret ediyorlardı. Yaralı Fidan'ı taşıyanlar kapıdaki saldırganlarla burun buruna geldiler. Katliamcılar Fidan'ı taşıyanları kenara iterek, hiç ikirciklenmeden, tereddüt etmeden yaralı Fidan'ın o çocuk bedenine boşalttılar mermilerini. Kararlılıkla, küstahça, aşağılayarak sıkıyorlardı silahlarını. Fidan betona düştüğünde yarasından boşalan kanla boyandı sokak. Fidan'ın mavi bluzu parçalanmış, kandan kırmızı olmuştu. Ayağındaki terliklerin içinde kan birikmişti. Henüz 15 yaşın mahzunluğu, mazlum ve masumluğu okunuyordu yüzünde. Pürüzsüz yüzüne sıçramış olan kan süzülüyordu aşağıya, çenesine doğru. Fidan bir elmas gibi kaydı düştü ellerinden yere. Annesi Elif ona atıldı kızının üstüne. Fidan'ın yaraları derindi, konuşamıyordu. Gözlerinin feri sönmüş mü, sönmemiş mi anlaşılamıyordu. Ses yoktu Fidan'da. Üzerine eğilip baktıklarında artık cansız bir bedendi Fidan. Yaralı Fidan'ı o kuşatılmış kapıdan sağ çıkartmak mümkün olmadı. Fidan resimlerde kaldı. Yaşatmadılar Fidan'ı. Ne hayallerini paylaşabildi ne sevinçlerini. Ne de henüz öğrenmeye çalıştığı genç kızlığını yaşayabildi. Yangında kurtarmaya çalıştığı bebeği yanan evin içinde kalmıştı. Fidan'dan geriye gerçekleşmemiş hayaller ve kitapları kaldı. Yarısı okunmuş. Defterleri vardı, çizilmiş, karalanmış, ciddiyetle yazıldığı belli olan yazıların yazıldığı. Bir de kana bulanmış, paramparça olmuş elbiseleri kaldı. Fidan'ın mezarı kendi köyündedir. Katilleri gerçek anlamda yargılanmadılar. Yargılananlar ise cürme yalnız iştirak dedikleri bir klişeye göre az ceza alıp çıktılar dışarıya. Olay Kerbela nişanı. Çok canlar oldu kurbanı. Fatma Ana Katarı'nda ayrıma masum Fidan'ı. Dedesi Mehmet Sunan'ın Filan'ın mezar taşına yazdırdığı dörtlük. Sakarya ve Yeni Mahalle'de yaşanan katliam en kanlı şekliyle 23 Aralık günü yaşanmıştır. Bu mahallelerde daha önce tespit edilmiş olan Kürt, Türk, Alevi evleri basılmış, evler yakılıp yağmalanırken insanlar da katledilmişlerdir. Bütün gün sokaklar katliamcıların elindeydi. Her tarafı katliamcıları destekleyenler doldurmuştu. Aziz Tüzün, Pazarcık, Alebey Uşağı, 1962. Aziz Sunu ailesinin yakınıydı. Musa Sunan'ın kaynının oğluydu. Maraş'ta çalışmaya gelmiş halasında kalıyordu. Fidan'la birlikte şakalaşıyor, oynuyorlardı. Yaşıtlardı. Hayatlarının büyük bir bölümünü birlikte geçiriyorlar, birbirleriyle birçok sırlarını paylaşıyorlardı. Aziz annesini, babasını ve ailesini çok seviyordu. Sevebileceği başka kimseyi tanıyamamıştı henüz. Yeni arkadaşları edinmesine zaman vardı daha. İşe gidip gelirken bazı arkadaşlar tanımıştı. Onların içinde bazılarıyla daha yakın bir arkadaşlık da başlamıştı aralarında. Ama henüz her şey yeniydi. Çalışmaya ve işine önem veriyordu Aziz. Çalışmayı seviyordu. Çalışacak ileride önemli bir konum sahibi olacaktı. Okumayı da seviyordu. Keşke okula gitseydim dediği de oldu. Okula gitseydi ne olmak istersin diye sorsalardı, aklından geçenler vardı. Mesela avukat ya da doktor olmak onun tercihlerinin en başında geliyordu. Doktorların ve avukatların varlık nedenleri ve işlevleri Aziz'in bu mesleklere hep saygı duymasına yol açmıştı. Birisi insanları hastalıklardan kurtarıyor, diğeri haksızlıklara karşı insanların haklarını savunuyordu. Bir de avukatların devletin yetkilileri karşısında daha korunaklı ve güçlü olmaları Aziz'in hoşuna gidiyordu. Mesela bir polis avukatlara karşı daha saygılı davranmak zorundaydı. Aynı şekilde avukat herhangi bir vatandaşa göre bir subayın karşısında daha rahat, daha kendinden emin olabiliyordu. Bu nedenler Aziz'in okuyup avukat olmasını istemesinin gerekçeleriydi. Zaten doktor olmayı düşünmesinin nedenleri açıktı. İnsanları hastalıklardan kurtarmak, onları sağlıklarına kavuşturmak başlı başına ilgi çeken, hayranlık uyandıran durumlardı. Kaç gündür Maraş'ta sevimsiz, melun bir hava esiyordu. Aziz iş yerinden çok aile içinde yapılan konuşmalardan bunu anlıyordu. Konuşulanlardan anladığı önemli bir saldırının yaşandığıydı. Bu saldırıların devam edeceği de söyleniyordu. Bütün bu durum aileleri kaygılandırıyor, korkutuyordu. O gün saldırılardan korunmak amacıyla başkaları da sunulara gelmişlerdi. Aslında ailelerin bir araya gelmeleri saldırıları önlemiyordu. Ancak bir araya gelinmeden de rahat edilemiyordu. Bu toplumsal psikolojik bir durumdu. İnsanlar birlikteyken yaşanan acılar daha az oluyor sanki. Veya acıları birlikte yaşamak daha çok dayanma imkanı veriyordur. Yoksa tek başına bir araya gelmiş olmak ne saldırıları önlüyor ne de katliamın vahametini azaltıyordu. Aziz diğer komşularının aynı sebeplerle bir araya geldiklerini biliyordu. Zaten Sunalar'ın evine gelenler de yalnız kendileri değildi. Daha birçokları gelmişlerdi aynı eve, aynı nedenden dolayı. Aziz Tüzün, bulunduğu halasının evinde katliamdan kurtulacağını sanan 15'inde bir fidandı. Azizlerin bulunduğu evin arka tarafındaki bölüm, saldırılara karşı daha güvenliydi. Aziz'le birlikte evin genç kızı Fidan ve hamile gelini Esma, daha korunaklı olduğu için buraya saklanmışlardı. Evdekiler saldırı başladığı andan beri oraya girmelerini istemişler, çıkmayın diye de tembihlemişlerdi. Evin içine atılan ateşli paçavralar, taşlar, sıkılan kurşunlar hep diğer taraflara düşmekte, Azizlerin bulunduğu bölüme yetişmemekteydi. Onlar buradan gelişmeleri izliyor, içinde bulundukları bu cehennem ortamının bir an önce bitmesini istiyor, bekliyorlardı. Beklerlerken birbirlerine bakamıyorlardı üzüntüden ve sıkıntıdan. Saldırganlara karşı hiçbir şey yapamıyor olmak bu üzüntü ve sıkıntının kaynağıydı. Aziz şu an çocuk olmamak için nelere katlanmaz, neleri feda etmezdi ki? Böyle ortamlarda yapacağını yapmalı insan diyordu. Tam bir kuşatma altına almışlardı evi. Her taraf sarılmış, şiddetli bir saldırı yürütülmekteydi. Çatıyı delmeye çalışanlar çatıda, kapıyı kırmak isteyenler kapıda, duvarı yıkmak isteyenler duvarlarda harıl harıl çalışmaktaydılar. Ayrıca aynı anda silahlar sıkılmakta, taş ve yanan paçavralar atılmaktaydı. Sanki Maraş'ta kimse kalmamış, herkes buraya yığılmıştı. Bunca devasa bir kalabalığın yaptığı bu katliamı devlet görmüyor muydu? Asker, polis, devletin güvenlik gücü gelmeyecek miydi? Bu nasıl olabilirdi? İçeridekiler bir yandan kendilerini korumaya çalışırken bir yandan da bu cevapsız soruları soruyorlardı birbirlerine. Ağlaşıyordu kadınlar ve çocuklar. Yürek yakan, çaresiz ve acı yükle ağlaşmalardı. Korkunç bir kurşun yağmuru yağıyordu içeriye. Kaç silah sıkılıyordu? Bir, üç, beş değil, daha çoktu. Bu kadar silah, bu kadar silahı sıkacak katil nasıl geldi bir araya? Sıkılan kurşunlar öyle yoğundu ki içeridekiler hareket olanağı bulamıyordu. Her an nereden, nasıl geldiği belli olmayan bir kör kurşun insanın yaşamına son verebilirdi. Veya bir yerden bir yere geçerken bir kurşun saplanabilirdi bedeninin herhangi bir yerine. Aynı zamanda evin içine atılan ateşten paçavralar evin bir kısmını tutuşturmuştu. Ev zaten alt kattan yanmaya başladığı için içeriden de yanması kolay olmuştu. Evin içindeki döşemeler, halılar, perdeler yanıyordu. Yanan eşyaların dumanı ve alevi içeriği dayanılmaz hale getirmişti. Aziz ve diğerlerinin banyoda saklandıklarını görmüşlerdi saldırganlar. Hemen banyoya kurşun yağdırmaya başladılar. Aynı anda banyonun çatısına çıkıp delmek için uğraşıyorlardı. Artık banyoda saklanmanın da olanağı kalmamıştı. Oradan çıkmak zorunda kaldılar. Banyodan çıktıklarında Aziz yine Fidan'la birlikteydi. Başka bir odanın köşesine sinmişler, büyüklerin ne yapacağını bekliyorlardı. Fidan bulunduğu köşede titreyerek, hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Gözyaşlarının yanaklarında bıraktığı iz onu daha çok masumlaştırıyordu. Acil hayati önem arz eden ve cevap bekleyen sorularla yüklüydü bakışları. Annesine, babasına, ağabeylerine, hamile yengesine bir şey olacak diye korkuyordu. Aziz çaresizliklerinden dolayı büyüklerine karşı öfkeleniyordu. Buna rağmen büyüklerinden izinsiz bir şey yapmaya kalkışmayacak kadar saygılıydı. Bekliyor, bakınıyordu onlara. Birden yeni bir şey gibi ölüm geldi aklına. Ya annesine, halasına, bu evde bulunan büyüklerine bir şey olursa? Bunu neden şimdiye kadar düşünemediğine de şaştı. Saklı oldukları yerin güvenilir olmasından dolayı bu soruların aklına gelmediğini fark etti. Şimdi aklına gelmiş olan bu sorular onu da korkuttu. Bu arada Elif ona bağırıyordu. Yapmayın bu vicdansızlığı, yarın pişman olursunuz. Biz ölürüz, geri kalanlar yine beraber yaşayacak diyordu ağlayarak. Bir sessizlik oldu. Sonra küfür ederek şehadet getir dedi hoyrat, hükümran bir ses. Şehadet getirdi Elifan'a. İnanmadılar, kabul etmediler. Silahlar sıkılmaya, dinamitler atılmaya devam ediliyordu aralıksız. Evin bahçesindeki araba ve traktör yakılmış, içinden çıkanlar yağmalanmıştı. Saatlerdir sürüyordu çatışma. Bir anda evdekilerden birisi vuruldu, yaralanmıştı. Arkasından Elif Ana da vuruldu. Evin bahçesine girmişler, oradan kontrol ediyorlardı evi. Evin içinde ateş, dışarıda kurşunlar. İçeriye girmeleri an meselesiydi artık. Teslim olun, bir şey yapmayacağız diye bağırıyorlardı durmadan. Belki sözlerini tutarlar, insafa gelirler diyerek ilk olarak Aziz ve Fidan teslim olmak için balkona çıktılar. İki genç Fidan, iki selvi dalı, yavaş yavaş yaklaştılar balkonun kapısına. Aniden sessizliği bozan ürkütücü bir silah sesi duyuldu. Arka arkaya ve kesintisiz devam etti silah sesi. Sözlerini tutmamışlar, Elif Ana'ya verdikleri yemine sadık kalmamışlardı. Aziz salondan balkona doğru yürümeye başladığında ilk kurşunu yedi. Göğsünü parçalayan kurşun pencere kenarındaki çiçeğin vazosuna saplanmıştı. Aziz yediği bu ilk kurşunda henüz ayaktaydı. Onun arkasından bir kurşun daha Aziz'in bedenine saplanınca bir fidan gibi sallandı, sendeledi. Ayakta durmak için çırpındı, elini atacağı bir yer aradı, duramadı ayakta, yığıldı bulunduğu yere. Belli ki keskin bir nişancı orayı gözetliyordu. Aziz'in akan kanı salonda yanan kilimlerin üstünde kilimle birlikte yanmaya başladı. Kan yanıyordu, yanan insan kanıydı. Ateş Aziz'e de yaklaşıyordu. Aziz'i çekti birisi oradan yanmasın diye. Bunu görünce Aziz'in cesedini yanan evden çıkartmak istedi Elif Ana. Kucakladı Aziz'ini, kaldırmaya çalıştı, kaldıramadı, taşıyamadı. Etrafına baktı, yardım isteyeceği, yardım edecek birisini aradı. Bütün gözler kan dolmuş, bütün yüzler kinle kaplanmıştı. Koca sokak, onca ev düşman olmuştu. Ev yanıyordu ve Aziz'in cesedi evin içindeydi. Yanan yeğeniydi. Tanımadığı, bugüne kadar rastlamadığı garip, ağır bir koku sızlatıyordu burnunun direğini. Yanık insan etinin kokusuydu bu. Aziz'in yanan etinin kokusu. Gözyaşları yüzündeki kanla birlikte damlıyordu toprağa ve Elif Ana hiçbir şey yapamıyordu. Yapmasına imkan verilmiyordu. Bütün çabalara ve didinmelere rağmen Aziz'in cesedinin yanması engellenemedi. Aziz'in cesedi yanmış, tanınmayacak hale gelmişti. Aziz'in halası Elif Ana çocukların acısıyla birlikte çok sevdiği yeğeni Aziz'in acısını da yüreğinde taşıdı. Çocukların hatırladıkça Aziz'i de andı, onu da çocuklarından birisi bildi. Aziz düştüğünde ilk o gitmişti yanına, ilk o kucaklamış kaldırmaya çalışmıştı. Ondan bir ses, bir nefes duymak istemişti. İlk onun kanı belenmişti elbisesine. Aziz'in kapanmamış olan açık gözlerinin içine Elif Ana bakmıştı. Elif Ana'nın gözlerinde donup kalmıştı Aziz'in masum bakışları. Aziz'in son bakışlarına yüklediği hasreti, umudu ve acısı Elif Ana'nın gözlerinde saklıydı artık. Elif Ana çığlıklar atıyor, bağırıyor, ağıtlar yakıyordu. Aziz Tüzün'ün umutları vardı geleceğe dair. Mahallede bir sevgilisi olacaktı arkadaşlarını anlatacağı. Buna zamanı olmadı. Aziz iş öğrenecek, para kazanacak, ailesine yardım edecekti. Buna da fırsat vermediler. Zulme karşı mücadele eden arkadaşlarına yardımcı olacaktı belki. Bunu yapması da mümkün olmadı. Aziz'den geriye gerçekleşmemiş hayaller ve yaşanmamış umutlar, yarım kalmış sevgiler kaldı. Bir de acemice karalanmış aşk mektupları vardı elbisesinin zulasında. Kime yazıldığı bilinmeyen, henüz tamamlanmamış, sahibine verilmemiş, postalanamamış aşk mektupları. Aziz'in mezarı kendi köyündedir. Katilleri bulunamamış, yığınla katliamcı, yürüme yalnız iştirak ettikleri için yargılanmışlardır. Kurşun yedin yere düştün, ateşlerde yandın piştin, yazık oldu Aziz sana, kül oldun havaya uçtun. Dedesi Mehmet Sunan'ın Aziz'in mezar taşına yazdırdığı dörtlük. 18. ayrımın sonu sayfa 327.